Ayrım 15. Ergenekon bombalarının sırrı. Oktay Yıldırım. Sayfa 238. 2 adet birleşik. Gövde numarası COMP B LOT. Maşa numarası füze M204 A1 LS2. 64 12 52. Olay tutanağı. Gövde numarası 2 adet. Maşa numarası 2 adet. İnceleme raporu. Gövde numarası böyle bir gövde yok. Maşa numarası 3 adet. Bomba bilgi merkezi. Bomba bilgi merkezine uyarlanmış. 8067. sıra. İmha öncesi fotoğraflar. Yan yana fünyeleri takılı 0033. Yan yana fünyeleri çıkmış 0034. Tek tek fünyeleri takılı 0035 0036. Tek tek fünyeleri çıkmış 0037 0038. İmha sonrası fotoğraflar. Yan yana pimleri çekilmiş 0017. Tek tek pimleri çekilmiş 0018 0019. Çelişkiler ve sorular. Olay tutanağında olmayan 3. Maşa inceleme raporuna nereden girdi? Hangisiyle yer değiştirdi? Bu bombalar neden askeri heyete gösterilenler arasında yok? 1 adet birleşik. Gövde numarası HGR-DM41 Splitter.com BLOS FMP 22. Maşa numarası HGR-ZDM72 LOS FMP 22. Olay tutanağı. Gövde numarası 1 adet. Maşa numarası 1 adet. İnceleme raporu. Gövde numarası 1 adet. Maşa numarası 1 adet. İmha öncesi fotoğraflar. Birleşik 0025. Fünyesi çıkarılmış 0026. İmha sonrası fotoğraflar. Pimi çekilmemiş olarak ve çok oksitli 0015. Çelişkiler ve sorular. Bu bomba her tutanakta var. 1 adet sadece maşa. Gövde numarası yok. Maşa numarası MKE MOD 45 KF MKE 1 25 10 92. Olay tutanağı. Gövde numarası yok. Maşa numarası 1 adet. İnceleme raporu. Gövde numarası yok. Maşa numarası 1 adet. İmha öncesi fotoğraflar. 0022. İmha sonrası fotoğraflar. Pimi çekilmiş 0013. Çelişkiler ve sorular. Askeri heyete gösterilen bombalar arasında yok. Nereye kayboldu? 9 adet sadece maşa. Gövde numarası yok. Maşa numarası MKE MOD 45 KF MKE 1 58 12 94. Olay tutanağı. Gövde numarası yok. Maşa numarası 9 adet. İnceleme raporu. Gövde numarası yok. Maşa numarası 9 adet. Bomba bilgi merkezi. Bomba irtibat raporunda yok. İmha öncesi fotoğraflar. Hepsi yan yana 0001. Tek tek 0002 ile 0010 arası resimler. İmha sonrası fotoğraflar. Yan yana pimleri çekilmiş 0001. Tek tek pimleri çekilmiş 0025 ile 0033 arası resimler. Çelişkiler ve sorular. Askeri heyete gösterilenlerin arasında 8 adet var. Bir tanesi nereye ve nasıl kayboldu? 4 adet sadece maşa. Maşa numarası TAPA M204A2KF MKE 152-6-83. Olay tutanağı. Gövde numarası yok. Maşa numarası 4 adet. İnceleme raporu. Gövde numarası yok. Maşa numarası 4 adet. İmha öncesi fotoğraflar. Yan yana 0017. Tek tek 0018 ile 0021 arası resimler. İmha sonrası fotoğraflar. Yan yana pimleri çekilmiş 008. Tek tek pimleri çekilmiş 09 ile 0012 arası resimler. Çelişkiler ve sorular. Askeri personele gösterilenler arasında bu kafileden 2 adet var. 2 adet de 1-152-6-83 numaralı var. Bunlar farklı kafileler. Ancak o numaralar da burada yok. Neden ve nasıl? 2 adet sadece maşa. Maşa numarası TAPA M204A2KF MKE 169-5-85. Olay tutanağı 2 adet. İnceleme raporu 2 adet. Bomba bilgi merkezi. Bir numara değişikliğiyle bomba bilgi merkezine uyarlanmış. 90.050. sıra. İmha öncesi fotoğraflar. Yan yana 0014, tek tek 0015, 0016. İmha sonrası fotoğraflar. Yan yana pimleri çekilmiş 0005. Çelişkiler ve sorular. Askeri heyete gösterilen tutanakta 168-585 numaralı başka bir kafile var. 169 olunca bomba bilgi merkezine de uyarlanmış. Bir adet sadece gövde. Gövde numarası Granada Hand Freak M26-5-53 Comp B Lot LS-14-142. Olay tutanağı bu gövde yok. İnceleme raporu 1 adet. Bomba bilgi merkezi bomba irtibat raporunda yok. İmha öncesi fotoğraflar yok. İmha sonrası fotoğraflar yok. Çelişkiler ve sorular inceleme raporunda ve askeri heyete gösterilenler arasında var. Onun dışında olay tutanağı da dahil hiçbir yerde yok. Nereden çıktı, nereye kayboldu? 1 adet birleşik. Gövde numarası RFX-L1. Maşa numarası füze M2 Lot FJZ-2-286 NOV 1953. Olay tutanağı gövde numarası 1 adet, maşa numarası 1 adet. İnceleme raporu RFX-L11 olarak farklı bir model var 1 adet. Maşa numarası yok. İmha öncesi fotoğraflar, fotoğraflar yok. İmha sonrası fotoğraflar yok. Çelişkiler ve sorular. Olay tutanağında olan inceleme raporunda sadece gövdesi olan, fotoğrafları olmayan bu materyal nereye kayboldu, hangisiyle yer değiştirdi? 2 adet birleşik. Gövde numarası HGR-DM41 Splitter Comp B Los FMP16. Maşa numarası yok. Olay tutanağı 2 adet. Maşa numarası 2 adet numarasız. İnceleme raporu 2 adet. Maşa numarası yok. Bomba bilgi merkezi, fotoğrafları yok ama bomba bilgi merkezine uyarlanmış. 6590. sıra. İmha öncesi fotoğraflar yok. İmha sonrası fotoğraflar yok. Çelişkiler ve sorular. Olay tutanağında olan, inceleme raporunda sadece gövdesi olan, fotoğrafları olmayan bu bomba nereye kayboldu, hangisiyle yer değiştirdi, neden ve nasıl? 1 adet maşa, kafile numarası, imal tarihi. Askeri heyetin tuttuğu rapor KF-MKE-135 imal yılı 10.1972. Olay tutanağı yok. İmal yılı yok. İnceleme raporu kafile numarası yok. İmal yılı yok. Bomba bilgi merkezi. Fotoğraflar yok ama bomba bilgi merkezine uyarlanmış. 6590. sıra. İmha öncesi fotoğraflar yok. İmha sonrası fotoğraflar yok. Çelişkiler ve sorular. Askeri heyetin tuttuğu raporda olan ama başka hiçbir yerde olmayan bu bomba nereden çıktı? 2 adet maşa, kafile numarası, imal yılı. Askeri heyetin tuttuğu rapor, kafile numarası KF-MKE-152, imal yılı 06-1983. Olay tutanağı, kafile numarası yok, imal yılı yok. İnceleme raporu, kafile numarası yok, imal yılı yok. Bomba bilgi merkezi. Fotoğrafları yok ama bomba bilgi merkezine uyarlanmış. 6590. sıra. İmha öncesi fotoğraflar yok. İmha sonrası fotoğraflar yok. Çelişkiler ve sorular. Askeri heyetin tuttuğu raporda olan ama başka hiçbir yerde olmayan bu bomba nereden çıktı? 1 adet maşa. Kafile numarası, imal yılı. Askeri heyetin tuttuğu rapor. Kafile numarası KF-MKE-156, imal yılı 12.1994. Olay tutanağı, kafile numarası yok, imal yılı yok. İnceleme raporu, kafile numarası yok, imal yılı yok. Bomba bilgi merkezi, fotoğrafları yok ama bomba bilgi merkezine uyarlanmış. 6590. sıra. İmha öncesi fotoğraflar yok, imha sonrası fotoğraflar yok. Çelişkiler ve sorular. Askeri heyetin tuttuğu raporda olan ama başka hiçbir yerde olmayan bu bomba nereden çıktı? 1 adet maşa. Kafile numarası, imal yılı. Askeri heyetin tuttuğu rapor. KF-MKE-14-05-1988. Olay tutanağı, kafile numarası yok, imal yılı yok. İnceleme raporu, kafile numarası yok, imal yılı yok. Bomba bilgi merkezi. Fotoğrafları yok ama bomba bilgi merkezine uyarlanmış. 6590. sıra. İmha öncesi fotoğraflar yok. İmha sonrası fotoğraflar yok. çelişkiler ve sorular. Askeri heyetin tuttuğu raporda olan ama başka hiçbir yerde olmayan bu bomba nereden çıktı? Bir adet maşa. Kafile numarası imal yılı. Askeri heyetin tuttuğu rapor. Kafile numarası KFMKE 168, imal yılı 05-1985. Olay tutanağı. Kafile numarası yok. İmal yılı yok. İnceleme raporu. Kafile numarası yok. İmal yılı yok. Bomba bilgi merkezi. Fotoğrafları yok ama bomba bilgi merkezine uyarlanmış. 6590. sıra. İmha öncesi fotoğraflar yok. İmha sonrası fotoğraflar yok. Çelişkiler ve sorular. Askeri heyetin tuttuğu raporda olan ama başka hiçbir yerde olmayan bu bomba nereden çıktı? 2 adet gövde. Kafile numarası, imal yılı. Askeri heyetin tuttuğu rapor. Kafile numarası lot LS-14-107. İmal yılı yok. Olay tutanağı. Kafile numarası yok. İmal yılı yok. İnceleme raporu. Kafile numarası 1 adet. İmal yılı yok. Bomba bilgi merkezi. Fotoğrafları yok ama bomba bilgi merkezine uyarlanmış. 6590. sıra. İmha öncesi fotoğraflar yok. İmha sonrası fotoğraflar yok. Çelişkiler ve sorular. Askeri heyetin tuttuğu raporda olan ama başka hiçbir yerde olmayan bu bomba nereden çıktı? İnceleme raporuna nasıl girdi? Bir adet gövde. Kafile numarası, imal yılı. Askeri heyetin tuttuğu rapor. Kafile numarası lot LS-14-142. İmal yılı yok. Olay tutanağı. Kafile numarası yok. İmal yılı yok. İnceleme raporu. Kafile numarası 1 adet. İmal yılı yok. Bomba bilgi merkezi. Fotoğrafları yok ama bomba bilgi merkezine uyarlanmış. 6590. sıra. İmha öncesi fotoğraflar yok. İmha sonrası fotoğraflar yok. Çelişkiler ve sorular. Askeri heyetin tuttuğu raporda olan ama başka hiçbir yerde olmayan bu bomba nereden çıktı? İnceleme raporuna nasıl girdi? Sonuç. Diğer tutanaklarda olmadığı halde askeri heyete gösterilen ve numaralarını bu çizelgeye dahil ettiğimiz bombalarla beraber toplam sayı 38 gövde, 39 maşa grubu. Sonuç sorusu. Bu bombalar bir depodan çıkarılıp sağa sola götürülürken karışıyor da o yüzden mi bu numaralar her tutanakta değişiyor? Sağda solda bulunan bombaların kaynağı gerçekte neresi? 25 Haziran 2007 tarihinde Emniyet Müdürlüğü'ne giderek bombaları görmek isteyen askeri personele gösterilen bombaların 11 tanesi olay tutanağında yoktur. Yani bulunduğu iddia edilen bombalardan değildir, başka bombalardır. Aynı askeri heyetin gördüğü bombalar, emniyetin MKE'ye sorduğu bombalarla da farklılık göstermektedir. MKE'ye sorulan 18 bombanın 6 tanesini askeri heyet görmemiş ve tutanağa yazmamıştır. Yine inceleme raporu başlıklı tutanakta yer alan bombaların 12 tanesi uzman askeri heyetin gördüğü ve tutanak altına aldığı bombalar değildir. Bu durumda toplam sayı bir hayli artmaktadır. Bu noktada soruşturmanın ilerleyen aşamalarında sağdan soldan bulunan ve yollardan toplanan bombalara dikkatlerinizi çekiyorum. Aynı numara ve delil değiştirme işlemi ruhsatlı silahıma da yapılmıştır. Ben bu delilleri en son evimdeyken gördüm ve o tutanağı imzaladım. Bir daha ne ben ne de avukatım görmedi. Tıpkı bombalarda yapılan gibi onlarla ilgili yapılan her şey bu tertibin bir parçasıdır. Ruhsatlı silahım bu iddianameye ruhsatsız olarak yazılmış bir suça karine edilmeye çalışılmıştır. Avukatım tarafından silahımın ruhsatlı olduğu savcılığa defalarca iletildiği halde iddianamede şöyle bahsedilmiştir. Ruhsatlı silahının yanında bir de ruhsatsız silah bulundurduğu. Üstelik bu işlem sadece benim için değil birçok sanık için yapılmıştır. Mesela 1800'lü yıllardan kalma olan ve denemek için mermisi dahi bulunamayan bir tüfek iddianameye suikast silahı olarak yazılmıştır. Veya birçok CD ve belgenin içeriğinin soruşturma makamlarınca değiştirildiği, hatta arama tutanaklarında olmayan CD'lerin delil torbasına atıldığı mahkeme huzurunda ispat edilmiştir. Buradaki en büyük şaibe ise bu tarihten, yani 25 Haziran 2007 tarihinden sonra yaşanmıştır. Her ne hikmetse her biri uzman titriyle imza atan bu kişiler 25 Haziran tarihine kadar bir takım işlemler yapmışlardır. Ancak ortada bir numara sorunu vardır. Bu, bomba bilgi merkezi kayıtlarında bulunan çeşitli olaylarda kullanılmış bombaları tutanaklara yamama çabası mıdır? Ancak 25 Haziran günü askeri personel gelip kendilerine gösterilen bombaların numaralarını not aldıktan sonra ertesi gün bombalar apar topar imha edilmiştir. Gelen heyet malzemelerin ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiğini, ancak bundan sonra ordu malı olup olmadığına karar verilebileceğini, tutanağına eklemesine rağmen ertesi gün apar topar imha ediliyor. Neden? Bu bombaların neden kendi adamları dışında birileri tarafından incelenmesine izin vermiyorlar? Bu sürecin başlangıcı olan eldeki sözde tek delil neden karartılıyor? Üstelik yapıldığı iddia edilen işlem yasaya açıkça aykırı. Daha önemli bir konuysa muhayyel bombaların patlama yetenekleri olup olmadığı konusunda yapılan karartmadır. O kadar uzman bir sürü rapor hazırlamış ama bu konuda tek satır bilgi yoktur. Tüm bu bilgi ve belgelerden sonra Türk kamuoyunun nasıl kandırıldığını, Ergenekon operasyonlarının önceden bilicisi Şamil Tayyar adlı kişinin Operasyon Ergenekon kitabının 198. sayfasında verdiği bir bilgiden anlayabiliriz. Diyor ki bu kişi, Ümraniye'de ele geçirilen 27 el bombasıyla ilgili Bomba Bilgi Merkezi İrtibat Bürosu'nca yapılan incelemede, aynı seriden bombaların 1998 ila 2007 yılları arasında 14 ayrı olayda kullanıldığı tespit edildi. Bu olaylar arasında Danıştay sanığı Alparslan Aslan ve arkadaşlarınca Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan bombalar da var. Yalan söylenir ama böylesi söylenmez. Rakamları okumayı da mı bilmiyor yoksa açıkça halkı kandırmaya mı çalışıyor? Öncelikle Bomba Bilgi Merkezi'nin esas aldığı numaralar hangileridir belli değil. Çünkü her tutanaktaki numaralar birbirinden farklıdır. Hangi bomba nerede bulundu ve kaç bomba var ortalıkta? Cumhuriyet Gazetesi'ne atılan M204, A2, KF, MKE 173-985. Ümraniye'de bulunansa M204, A2, KF, MKE 169-585. Şimdi söyleyin ha dostlar, bunların neresi birbirinin aynısı? Üstelik bu bombalardan bir kafilede on binlerce üretildiği ve her birinin aynı numarayı taşıdığı MKE raporunda belliyken, yani numaraların aynı olmasının bile bir anlamı yokken, bu önceden bilici Şamil Bey böyle bir yalanı nasıl yazar? Yazar, çünkü görevini yapıyor. Ama şaşırmayalım. İddianamenin 533. sayfasında savcı da aynı yalan beyanda bulunarak her iki kafile numarasının birbirinin aynısı olduğunu yazmamış mıydı? Şamil Tayyar ve savcı aynı kaynaktan mı bilgi alıyor acaba? Oysa savcı belgelerle hareket etmez mi? Tabii gerçek belgelerle. Ama işte durum budur ve ben bir kez daha yorumu sizlere bırakıyorum. Bu konuda atlamak istemediğim bir konuda Cumhuriyet Gazetesi'nin müdahil olması dolayısıyla avukatları tarafından sergilenen tavırlardır. Muzaffer Tekin sorgulanırken, savcılığın tezlerini ispatlamaya çalışırcasına sorular sorarken, sıra Osman Yıldırım'a geldiğinde bir tek soru sormadılar. Eğer bu tavır Ş. Korur Fincancı'nın avukatlarından gelseydi beni şaşırtmazdı. Çünkü onları daha sonra Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yaparken görünce şaşırmadım. Ama Cumhuriyet Gazetesi avukatları böyle bir tavır sergileyince insan çok şaşırıyor. Cumhuriyet Gazetesi çizgisini değiştirmiyorsa tabii. Sözde imha tiyatrosu. Askeri personelin ayrıntılı inceleme talebine rağmen kendilerine teslim edilmeyen bombalar hemen ertesi gün sözüm ona imha edilmişlerdir. Bu sözde imha işlemi ve buna bağlı olarak yaptığım taleplere verilen cevaplar ortaya koyduğum olguyu desteklemiştir. Buna göre dava dosyasında sadece iki polisin imzaladığı bir imha tutanağı vardır. Bu tutanağa göre bombaların gövdelerinin içindeki patlayıcılar ve maşaları sökülerek ayrı ayrı imha edilmiştir. İmhadan sonra ise 20 gövde ile 20 maşa iade edilmiştir. 7 gövde ve 7 maşa ise tamamen imha edilmiştir. İmha yöntemi ise başlı başına bir tiyatrodur. Ben savunmamda tutanakta anlatılan yöntemin harici patlayıcı kullanmadan yapılamayacağını o kadar teknik detaylarla anlattım ki, elinizdeki kitapta sayfa 176 ila 187, Emniyet Müdürlüğü kendi tutanağını yalanlayarak başka bir yöntemle imha ettiğini beyan etti. Üstelik bunu kendisine sorulmadan, başka bir talebin cevabını verirken bir madde ekleyerek yaptı. İkinci iddiasında Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili şubesi bombaların ve imha işleminin muhayyel olmadığını ispat edebilmek adına harici malzeme kullandığını, yani bombanın terkibini bozduğunu kabul ediyor. Bir yalanı desteklemek için ileri sürülen başka bir yalan, ancak bunda da akıl dışı bir yöntemi anlatıyor. Teorik olarak mümkün gibi görünen ancak son derece tehlikeli bir işlemi tarif ediyor. Diyorlar ki el bombalarının fünyeleri kesilerek saniyeli fitil takıldı ve gövdelerdeki patlayıcılarla irtibatlandırılarak imha edildi. Polis el bombası fünyesiyle asma dalını birbirine karıştırıyor galiba ama bizim aradaki farkı bildiğimizi unutuyor. Uzmanlarla yaptığımız görüşmelerde sorduğumuz soruların cevapları bu masalın aslını ortaya çıkarmıştır. Aldığımız bilgilere göre bahsettiği işlem imkansıza yakın ölçüde tehlikelidir. Üstelik bomba gövdelerini iade etmiş oldukları düşünülünce toz TNT'nin bir fünye ile irtibatlandırılamayacağı gerçeği çıkar ortaya. Bunu da ilk başlarda aynısıyla anlatmıştım. Toz halde bulunan TNT bir kapta sıkıştırılmadığı müddetçe, mesela el bombası gövdesi fünye ile irtibatlanamaz ve patlamaz, dağılır gider. Dolayısıyla bu gerçek dışı bir izahtır ve bir tiyatroyu gizleme çabasıdır. Bunun en önemli kanıtı ise yine polisin Eskişehir'de ele geçen mühimmatla ilgili izlediği farklı yöntemdir. Polis o mühimmatla ilgili olarak el bombalarının içindeki toz TNT'yi boşalttığını söylüyor. Fünyeyi kestim, toz TNT'yi birleştirdim gibi saçma sapan bir masal anlatmıyor. Bu da benim daha ilk duruşmada anlattığım her şeyi doğruluyor. Üstelik imha işlemi ve yöntemi doğru olsaydı, aynı işlemi 25 Haziran tarihinde Eskişehir'de ele geçen mühimmat içinde uygulamazlar mıydı? Burada her aşamada 1. Ordu ile yazışılmış, materyaller askeri personele teslim edilmiş ve imha işlemi orada yapılmıştır. Doğru olan da budur. Çünkü ortada teslim edecek ve imha edecek bir şeyler vardır. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ben imha işleminin doğru olduğunu değil, imha yönteminin ve yerinin doğru olduğunu söylüyorum. Ümraniye'de ele geçtiği iddia edilen bombaların inceleme raporu tesadüf bu ya, askeri personelin geldiği gün imzalanmıştır. Yani ele geçtikten 13 gün sonra ve ertesi günde imha tiyatrosu sahnelenmiştir. Oysa Eskişehir'de ele geçirilenlerin inceleme raporu tam 3 ay sonra çıkabilmiştir. 27 bombayı 13 günde inceleyenler 12 veya 13 bombayı 3 ayda ancak inceleyebilmişlerdir. Bu bombaları Ümraniye'de ele geçtiği iddia edilenlerden ayıran nedir ki bunlar aylarca bekliyor, bir şey olmuyor da diğerleri apar topar imha ediliyor. Emniyet bu hayali senaryoyu tertip ortaya çıkmasın diye mi uydurmuştur? Çünkü her uzman bilir ki fünyesi çıkarılmış bir el bombası patlamaz. Hatta fünyesi takılıyken bile durup dururken patlamaz. Depolama koşulları nedeniyle en fazla patlama özelliğini veya gecikme özelliğini kaybeder ama asla patlamaz. İmha tiyatrosunun esas sebebi tertibi örtbas etmek midir? Çünkü bu imha işlemi şaibelerle doludur. Emniyet, Eskişehir'de ele geçenlerle ilgili düzenlenen inceleme raporunda bombaların içlerindeki toz TNT'nin döküldüğünü yazmaktadır. Oysa Ümraniye'de bulunduğu iddia edilen bombalarla ilgili olaraksa bunları fünye ile irtibatlandırdığı gibi hayal mahsulü bir hikaye anlatmaktadır. Bu farkın sebebi nedir? Yoksa maksat ilk imha tutanağına bir kere yazılmış bulunan ve düzeltilmesi mümkün olmayan iddianın toparlanmaya çalışılması mıdır? Çünkü toz TNT fünye ile irtibatlandırılamaz. İşte emniyetin imha yöntemi konusunda fikir değiştirdiği ve bir önceki tutanağını yalanladığı o yazı, ikinci maddesi. Görüldüğü gibi polis imha işlemi konusunda fikir değiştiriyor. Oysa imha ettiğini iddia eden uzmanlar 26 Haziran 2007 tarihinde tuttukları tutanakta her gövdeyi fünye grubundan ayırdıktan sonra ayrı ayrı imha ettiklerini belirtiyorlar. 21 ay sonra yaptığım açıklamaları takiben yazdıkları bu yazıdaysa birleştirdiklerini söylüyorlar. Bu nasıl olabilir? Ama oluyor işte. Bu davada her şey oluyor. Muhayyel imha işlemi sizin de tahmin edebileceğiniz gibi ne video ne de başka bir kayıt cihazı ile kaydedilmemiştir. Nereden bulunduğu da kaydedilmemişti. Düşününüz, bulunduğu ve imha edildiği anlarla ilgili tek kare kayıt yok. 23 ay sonra kaza eseri ulaştığımız o video kaydını elde etmeseydik, elimizdeki tek kayıt birkaç fotoğraf ve birbirini yalanlayan tutanaklar olacaktı. Üstelik bu fotoğrafların kaç tane olduğu da belirsiz, nerede ve kim tarafından çekildiği de. Gelen yazılarda 7 adet fotoğrafın mahkeme dosyasına gönderildiği yazıyor. Ama ortada 60'tan fazla fotoğraf var. Her nedense bu video kaydı dava dosyasında yok. Ama bu kayıt bütün bu tutarsızlıkların sebebini ve kaynağını açıkça ortaya koymaktadır. Holding arazisinde imha tiyatrosu. Bir diğer önemli bilinmezse sözde imha işleminin nerede yapıldığı konusudur. Soruşturma makamlarını yaptığımız taleplerle sorguladıkça karşımıza bir holdingin bahçesi veya arazisi çıktı. İlk tutanakta meskun mahal dışında gibi korsan bir ifade kullanılmıştı. Biz de neresi bu meskun mahal dışı diye emniyete sorduk. Jandarma bölgesi ise jandarmaya haber verdiniz mi dedik. Öyle ya, adam bomba imha etmeye gidiyor, kozalak toplamayacak, her türlü kaza olabilir. Bunun için orada bir sağlık ekibi veya can kurtaran da bulundurdunuz mu dedik. Bu sorularımızın hiçbirisine cevap alamadık. Sadece Marmara İnşaat AŞ'nin bölgesinde imha edildiğini bildirdiler. Emniyet müdürlüğü özelleşti mi bilmiyorum ama bu çok garip bir cevap. Çünkü Eskişehir'de bulunan bombalar holdingin bahçesine değil 1. Ordu'ya gidiyor, Ümraniye'de bulduk dedikleri ise holdinge gidiyor. Ortada götürülecek bir şey varsa 1. Ordu'ya gider. Eğer yoksa kimsenin bilmediği, hatta holdingin bulunduğu yerin Küçükçekmece Kayabaşı Köyü muhtarının bile bilmediği İstanbul'un öbür ucundaki bir holdingin bölgesine gider. Hem de jandarmadan gizli olarak gider. Sırf bu beyan bile bir suç ikrarıdır. Jandarma bölgesinde korsan imha işlemi yapıyorlar ve kimsenin haberi yok. Bu konuda jandarma ile yapılmış tek satır yazışma yoktur. Polis yetkilileri bu imha işlemini fikir değiştirtmeden önce, yani imha tutanağında anlattıkları gibi ayrı ayrı imha ettilerse 54 defa benim ayrıntılı beyanlarımdan sonra fikir değiştirerek yazdıkları yazıda, değiştirilmiş ikinci beyanlarındaki gibi imha ettilerse 27 defa kuvvetli patlama olması gerekir. Bunu nasıl saklayabilirler jandarmadan? Bir yerde 54 defa patlama olacak ve bunu jandarma duymayacak. Bu mümkün mü? Mümkünse bile neden gizleniyor? Evet, bu mümkün aslında. Yani bu kağıdın üzerine 54 defa değil, 154 defa patlama olduğunu bile yazsak bunu kimse duymaz. Hatta bu kağıda bir imha yöntemi yazarsınız, sonra onu değiştirip başka bir imha yöntemi yazarsınız, olur biter. İşte bu şekilde olunca her türlü imha söz konusu olabilir. Kağıt üzerinde olunca her şey yapılabilir. Süpermen de dünyayı kağıt üzerinde kurtarmıyor mu? Bu sözüm ona iddianamede kağıt üzerinde değil mi? 15. ayrımın sonu, sayfa 262.